Ayrım 9.
Müdür bey dedi. Burada bir jandarma subayı var. Elimizin altındaki bütün otobüsleri istiyor. Şu sıra burada iki otobüs var. Biri de hareket etmek üzere. Hemen dediklerini yap Mitos. Buraya kadar gelen bir jandarma yüzbaşısı benim iznimle 4 otobüs götürdü. Demek ki durum böyle gerektiriyor. Önemli olaylar patlak vermiş anlaşılan. Peki otobüslerden birini vereyim ama öbürünü durdurmam olanaksız. İçindekileri aşağı indir dedi müdür. Arayı kapatmak için bundan sonra gelecek arabaların hareket saatini biraz daha geciktirirsin. Memur telefonu kapadı ve kulübesinden çıktı. Şoföre ön kapıyı açmasını işaret etti ve otobüse girdi. Yolculardan beklenmedik bir olaydan ötürü hareketin geciktiğini söyleyerek bir sonraki otobüste kullanmak üzere aldıkları biletleri saklamalarını rica etti. İçlerinden 2-3 kişi homurdanıp direndi. İnmek istemedi. Ah nerede eski tramvaylar? Ama sonunda otobüsü boşaltmak zorunda kaldılar. Hem kör hem sağır bir dilenci akordiyonuyla "Bırak o güzel saçlarını dağınık" şarkısını çalarak para toplamak üzere kasketini açtı. "Hadi Mihal baba, içeride bir sen kaldın" diyen memur onu da indirdi. Jandarma asteğmeni kağıtlarını göster diye diretiyordu. "Üzerimde değil, yarın geçerseniz veririm. Nasılsa görevim. Hep burada durmamı gerektiriyor." Şoförlerle biletçiler arabalarına bindiler. Jipe atlayan subay eliyle peşinden gelmelerini işaret etti. Araba dizisi olayların sürüp gittiği yere doğru yola çıktı. Işıkları sönük boş otobüsler gece yarısı depoya dönmek için kentin içinden geçen arabaları andırıyordu. İliklerine kadar üşüyen yolcular duraklarda kocaman birer paskalya yumurtasını andıran bu otobüslerin geçişini umutsuzluklarının sönük birer görüntüsü gibi seyrederlerdi. Bu akşam durakta bekleme süresinin ne kadar uzayacağını bilemeyen yolcular da aynı duygular içindeydi. Temin'in jipi kafilenin başındaydı. Kavşağa varan iki otobüs, Anatumba durağına dizilen öteki dört benzerinin ardına sıralandı. Sessiz fabrikaları andıran arka arkaya altı otobüs. Şoförlerle biletçiler olup bitenleri görmek üzere aşağı atladılar. Karşılaştıkları olaylar tüylerini ürpertti. Jandarma temini emirlerinin eksiksiz uygulandığını bildirmek üzere emniyet müdürüne koştu. 21. Konuşmanın sonu yaklaşıyordu. Saat 9.30'u geçmişti. Dinleyiciler 2 saate aşkın bir süredir oradaydılar. Aileleri vardı, perşembe sabahı işbaşı yapacaklardı. Duvarcı ustalarının gün doğmadan yola çıkmaları gerekiyordu. Yorgun, güzel, hayatla işlenmiş, keskin kalemle oyulmuş yüzler, yoksuldular, yoksulluklarının farkındaydılar. Sokaktakiler de yoksuldu ama yoksulluklarının farkında değildiler. Tertemiz bir elle dokunulduğunda isli dumanlarla kirlenmeden, petrol dumanlarıyla zehirlenmeden ne güzeldi hayat. Yığınlar halinde greve gidildiğinde aynı gövdeye bağlı yüz, bu da kolu gibi birlikte işbaşı yapılmadığında da ne güzeldi hayat. Bin gövdeyle çoğalan gövde yepyeni boyutlara ulaşırdı. Nasıl da ölümsüzleşirdi. Bir düşüncenin derisine bürünüp değişken hücreler olduklarının bilincine varamayan, yitip gittiklerinde yerlerini başka hücrelere bırakmayan, dolayısıyla derinin gitgide genişleyen derinliklerden hava almasını sağlayamayanlara ne yazık. İmlerine büzülmüş, hayvanlar gibi geberen, ya bir kaldırımda ya bir alanda, bir gösteri sırasında ya da depoda hayatını vermeye hazır olmayanlara ne yazık. Ölüm bizi belki her köşe başında bekliyor. Önemli olan bizim her yerde onu beklemeyişimiz. O zaman korku mekanizmasının eklemlerini harekete geçiren yağdan başka şey olamayız. Ölüm belki ara sokakta bizi bekleyen bir motosiklet gibidir. Asıl önemlisi bu motosikleti, bu ara yolu düşünmemektir. Düşünürsek yürüyemez oluruz. Sakatlar gibi başkalarının omuzlarına dayanmamız gerekir. Bizi yok eder bu dayanma. Ve yepyeni bir güneş her sabah taptaze bir dünyayı aydınlatır. Her sabah gözlediğimiz, her akşam eksikliğini duyduğumuz bu güneş hayatın karşılığıdır. Zamanın zerrelerini sayıyor, elden geçiriyorsam hepsi benim demektir, başkasının değil. Bundan vazgeçilmez. Emekçiler kendilerine istendiği kadar aydınlık evler yapılsın, yine de sömürüldüklerini kesinlikle bilmelidirler. Şunu iyi anlamalıdırlar ki bu sömürüyü sona erdirmenin tek yolu, çok geç yaşımda havacı olmak, yükseklerde, çok yükseklerde, bulutların arasında uçmak, güneşin çok daha yakınında yaşamak isterdim. Sonradan annem ve babamın isteği üzerine doktor oldum. Kardeşlerimden biri köyde kaldı, bir başkası yurt dışına gitti. Ailenin bireyleri arasında bir de bilim adamı bulunması gerekiyordu. Kısmet benimmiş. Ama yükseklik ve baş dönmesine duyduğum eğilim bir türlü geçmedi. En sevdiğim efsane İkaros efsanesidir. Dipnot. İkaros. Bal mumundan kanatlarıyla güneşe çok sokulduğu için kanatları eriyip düşen mitoloji kahramanı. Askerliğini yaptığı İkarya adasında insanoğlunun yaralarını yakından görmek fırsatını bulmuştu. Hayata açılan büyük pencereleri andıran bu yaraların üzerinde biriken irine karşın saf ve temiz bir hava içlerinden geçebiliyordu. Evlendikten sonra aldattığımı ve yalan söylediğimi anlayan karım kollarımda hıçkırırken şişen boyun damarlarını yakından tanıdım. İnsan her saniye ölmeye hazırsa, gecenin kökleri derinliklerimize uzanıp bütün güçleriyle kanımızı emiyorlarsa hayat güzeldir. Maddi varlığımla onları tedirgin ettiğim için kaçmak zayıflığını gösterdiğimi kimse söyleyemez. Yazarlığı iş edinenler dilediklerini yazabilirler çünkü az gelişmiş bir ülkede düşünce özgürdür. Az gelişmiş bir ülkede baskı gören gövde belirli yoğunlukta havanın yerini tutan maddi varlıktır. Tek başıma yaptığım yürüyüş sırasında bu yüzden saldırdılar bana. Yığınla insan yazılarında barış konusunu işliyor ama birçoğu için yapılan boş bir uğraş. Domuzlar için gövdeden başkasının varlığı söz konusu değildir. Oysa ben gövdemi en ufak lifinin ürpertilerine kadar tanıyorum. Milletvekili dokunulmazlığıyla korunan gövdemi. Bunun için istedikleri kadar güçlü vuramadılar. Beni öldürmeye cesaret edemediler. Güzel, ey güzel Selanik. Yine de Bizans'ın esrarlı kokusundan bir kalıntı var sende. O Bizans ki şimdi yapılarla kaplı hipodromunda mavilerle yeşiller hiç durmadan karşı karşıya gelirlerdi. Tıpkı bu gece burada biz kırmızılarla sokak sürüngeni yeşillerin karşılaşması gibi. Yeşiller bütün atların dopinglendiği, kırbaç zoruyla koşturulduğu bir hipodromda haykırıyorlar. Arkadaşım Spatopoulos'a da birkaç söz söyleme fırsatı bırakmalıyım. Kaçırmışlardı onu. Neyse döndü geldi. Hep tek başıma konuşamam. Bu adamlar evlerine dönmek zorundalar. Şimdi en önemli sorun buradan çıkışımız ne etmeli de önlemeli tehlikeyi. Her türlü olayı önlemek için polisin sağduyusuna güveniyorum. Hiçbirimizin onun yüzünden acı çekmesini istemiyorum. Kürsü benim için bir çıkış yoluydu. Dinledikleri için mutluyum. Başka ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Barış, eylem demektir. Askeri harcamalara gittiği için vergi ödememek eylemdir. Askere alınmamak için deli taklidi yapmak da eylemdir. Barış, orduları aydınlatmak üzere cephede beliriveren Meryem Ana suretinde bir ikona değildir. İstatistiklerden, elle tutulur gerçeklerden, rakamlardan yapılma bir ikonudur. Asıl önemlisi de barış bir düşünce değildir. Elin avcumda, elektrikli bir mikrofon, sonra azalan ışık, maden çitin gölgesidir, kararan Yunanlılık, ilerici belediyelerin çabasıyla sokak adlarını, alan adlarına dönüşen yeni yeni kurbanlar, adaletin ışığında bir tek gün yaşayamayan Yunanlılığımız. Işıklar göz kırpıyor. Bizi karanlıkta bırakmak, aklımızı başımızdan almak için elektrik akımını kesiyor olmalılar. Açılıp kapanan, her şeyden çok uykuya dalmak isteyen, küçük çocuk göz kapaklarını andıran ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Gençliğinde orospu da olsan, umarım ki artık değişmeyecek kadar bilgeliğe erişmişsindir. Hayatın ve doğru düşünenlerin güzel olduğunu söylemek için. Hastalanırsan sana can yoldaşlığı edeceğimi, ağladığında gözyaşlarını içmek için, yastığın olacağımı söylemek için. Evet, elin avcumda ve hayat çizgilerimiz bir olduğunda bu cüzdanlı eller sonsuzluğa dek kenetlendiğinde güzeldir hayat. 22. Toplantıya en erken gelenlerdendi. Z konuşmasını bitirirken peşinden hiç ayrılmamaya karar verdi. Az önce yaralı yüzüyle salona girip işte sizleri görmeye geldiğim için bana ne yaptılar dediğini duyduğunda gözlerine yaşlar dolmuştu. Hacis'in yakınları arasında kaplan, belirli bir işi yoktu. Dikili ağacı da. Sırasında duvarcı ustası, badanacı, saka, ayakkabı boyacısı olarak kendine özgü bir hayat sürer, hep bu tür toplantıları izlerdi. Zararsız bir görünüşü vardı. Keldi kafası, kısa boyluydu ama Kolları çelik gibiydi. Kavga çıktı mı yardıma çağrıldığı için değil, kendini zorunlu duyduğu için ortaya atılıverirdi. Neden zorunluluk duyardı? Kimin yardımına koşma zorunluluğu duyardı? Kendi de bilmezdi bunu. Kimseye verilecek hesabı yoktu. Herkesten ayrı bir çizgi üzerinde gidip gelir, kimsenin boyunduruğuna girmezdi. Bugün de yürüyerek çok uzaktan, Katatumba'dan gelmişti. Cebinde otobüs parası bile yoktu. Yol boyu arabaları, vitrinleri, şekercileri, ne yanına yaklaşabildiği ne de yararlanabildiği uygarlığın bütün güzelliklerini seyrediyordu. Aslında bir şeye de aldırdığı yoktu. Kimseyi kıskanmıyor, gerek maddi ve gerekse manevi yüceliğe erişmek için kişisel bir yol izliyordu. O akşam solcu olduğu söylenen bir yapsatçı ile konuşmaya gitmesi gerekliydi. Adam belki bir haftalık iş verebilecekti ona. Yine de içgüdüsüyle barışseverlerin toplantısına katılmayı yeğe tutmuştu. Z'yi tanımıyordu ama bir ay önce maratonda tek başına yaptığı yürüyüş, mecliste bir milletvekilinin gözüne vurduğu yumruk yüzünden ona hayrandı. Her türlü korunma önlemine boş veren bu adamın karşı tarafça hedef alındığını, tehlikede olduğunu seziyordu. Z konuşmasını bitirip sokaktaki cehenneme dalmak üzereyken haciz kendiliğinden onun koruyuculuğunu yüklendi. Böylesine yürekli bir adamın yanı başında yürümekten gurur duyuyordu. Yerinden kalktı, Z'nin merdivenleri inmek üzere çıkacağı kapının önünde durdu. Buraya vardığında Z'nin sıralar arasından yürüyerek ilerlediğini, ona dokunmak için pembe defne dallarına dönen işçi ellerinden demetlerin uzandığını gördü. Hepsi yanına yaklaşmak, düğmelerinden birini koparıp saklamak, derisine dokunmak istiyordu. Z binlerce ellik kalabalığın arasında güçlükle yol alıyor, selamlıyor, gülümsüyor, ara sıra çevresindekilere tatlı şeyler söylüyordu. Haciz kapıda onu bekliyordu. Yaklaştığını, kalabalığın önünde yere yapışan otlar gibi çekildiğini görüyordu. Birbirine yapışmış yüzlerle doluydu salon. Yüzlerden bir duvar. Düş tutkunu haciz her şeyi görüntülerle seçerdi. Çalgısını yay haline getirip düşmanlarını yeren gerçek lavtacının duygululuğu vardı onda. Yine de gerçek usta buradaydı. Zeyn'in kendisine doğru yaklaştığını görünce limandan denize doğru giden bir zırhlıyı düşündü. Silik, önemsiz haciste ona bu zor geçitte yol gösterecek gemi çekendi. Savaş gemisi istediği kadar zırhlı olsun, kayalıklarla torpiller eksik değildi ki. Zeyn'in ardından silahsızlanma ve uluslararası barış komitesi üyeleri geliyordu. Kürsünün tepesindeki yazılar, simgeler sökülüyor, salon eski haline döndürülüyordu. Yaşlı bir kadın Zeyn'in yanına sokulup bağırdı. "Doktor, çocuğum hasta, ne yapabilirim?" "Doktora verecek bir kuruşum yok." Z durdu, ona baktı ve "Yarın sabah otelime getirin, çocuğunuza bakarım," dedi. "Öğleden sonra yola çıkacağım." Kalabalıktakilerden biri kadını payladı. "Nine, şefle böyle konuşmaya utanmıyor musun? Neden geldik buraya?" Yaşlı kadın hiç utanmıyordu. Şefe daha söyleyecek o kadar şeyi, iyileştirmesini istediği o kadar derdi vardı ki. Haciz şimdi Z'yi çok yakından, bir metreden görüyordu. Kaşının üzerindeki morluk sanki ölümün alnına bastığı ilk zehirli damgaydı. Komite üyeleri, çoğu avukattı, toplu halde peşinden geliyorlardı. Çevresindekilerden biri Z'ye, içimizden birkaçı öne geçsin, toplantı başlamadan patlak veren olaylar tekrarlanmasın, dedi. Z çok kızdı. Cesareti olan gelsin bakalım, dedi. Merdiveni inmeye başlamıştı. Haciz ardına geçti. Biri onu itmeye kalktı ama kısa boylu ve kaplan kadar çevik Haciz hemen korumak istediği adamın önüne geçti. Hiç kuşku yoktu. Z önder olarak doğmuştu. Direniş yıllarında çarpışan yiğitler ölüp yerlerini gerçek önder görünüşünde olmayan politikacı ve kuramcıların aldığı günden bu yana rastlamayı umduğu önder oydu. Salona giremeyenler kalabalığı arasında Z merdiveni indi. Ürkek, kuşatılmış basamaklarda oturuyordu kalabalık. Demir kapı öfkeli yurttaşların kabaran dalgasıyla açılacak gibi oluyor. Arada bir aralanıp içeri gözleri objektifi andıran, kafası sanki sinema şeridiyle dolu bir jandarma subayı giriyordu. Subay sonraki günlerde merkeze alıp soruşturma ve işkenceye geçmek üzere bu yüzleri belleğine kazıma çabasındaydı sanki. Arada bir, "Sıkıysa çıkın dışarı, hepinizin derisini diri diri yüzeceğiz," haykırışları bir ağızdan yükseliyor, mendireye çarpıp dağılan ve gelip geçenleri ıslatan dalgalar gibi Taş yağmuru yağıyordu kapıya. Selanik'teki tüm polis gücünün 200 haydudu durduramadığını düşündükçe dehşete düşüyor, yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Ama Z'yi görüp yol vermek için duvara ya da merdiven korkuluğuna yapıştıklarında içlerine güven doldu. İlkbahar yağmuruyla serinleyen, kükürtün yaktığı yapraklar gibi yeniden doyasıya soluk alabilirlerdi. Büyük bir acının ardından uyuşturucunun verdiği rahatlığı duyarak büzülmüş dudakları yeniden gevşeyebilirdi. Z'den uzaklaşmamak için büyük çaba harcayan Haciz ne eşsiz adam diye düşünüyordu. Gövdesi kadınları büyülüyor, aklıyla yüreklere işliyor, usta elleri hastalarını rahatlatıyor olmalı. Haciz demir kapının ardındaydı. Merdivenin ilk basamağından dışarıyı görebilirdi. Haydutlar biraz uzaklaşmışlardı. 2-3 polis kasketi demir kapının önünde geziniyordu. Kendine güvenli, titremeyen elleriyle Z sürgüyü çekti. Kapı gıcırdayarak açıldı. Bir gedik çatışan iki dünyayı böylece birleştiriyordu. Bu gedikten yalnız başına güzel ve gurur dolu dışarı çıkma yürekliliğini gösterdi. Kendisini tanımadıklarından çıktığında en ufak bir haykırış duyulmadı. Z'ye ölüm diye haykıran kiralık katillerin hiçbiri bu sözün kime yöneldiğini bilmiyordu. Kulaklarına fısılamışlardı o kadar. Bilmedikleri bir kapıyı yumrukluyorlardı. Haciz, Z'nin soluna geçti. Karşı kaldırımda duran general emniyet müdürünü gördü. Z de görmüş olmalıydı. Kendine özgü atlet yürüyüşüyle onlara yöneldi. Haciz, 10 adımda geçtiği yolu Z'nin 6 adımla aldığını fark etmişti. Şefinin yürüyüşü böyleydi işte, rahat, geniş adımlı, ruh yüceliğiyle orantılı. Ardında komite üyesi 4 avukatla Haciz ona yetişti. Onunla yürümek, önünde küçülmek, sokak lambasının yansıttığı, kaldırım ve asfalta rastladığında değişiveren gölgesine büzülmek ne büyük zevkti. Melisa mağazasının vitrininden gelen kızıl ışıkla, alev alev yanan Z'yi yandan görüyordu şimdi. Z'nin keskin sesi yükseldi. Jandarma komutanını istiyorum. Bu sözleri duyan general orada duran kendisi değil de yalnız Z'nin görebileceği bir hayalmiş gibi arkasını dönüverdi. Haciz generalin bu beklenmedik uzaklaşmasını garip buldu. Sanki Z bulaşıcı bir hastalık taşıyordu da bu korkunç hastalık soluğunun değdiği kişiye bulaşacaktı. Z aynı sözleri tekrarladı. Jandarma komutanını istiyorum. General, Ermu ve Venezuela sokaklarının birleştiği noktaya varmıştı bile. Dalgın bakışlarla denizi seyrediyordu. Z bu kez emniyet müdürüne döndü. Müdür bey, bu rezaleti protesto ediyorum dedi. Akıl alır gibi değil. Yasalar göz göre göre çiğneniyor. Sayın milletvekili, binanın balkonu hoparlör yerleştirmeseydiniz kalabalığı tahrik etmemiş olurdunuz. Toplantınız gürültüsüz geçer, bizi de bu kadar büyük sayıda polis seferber etmek zorunda bırakmazdınız. Adamlarınız göstericileri dağıtacak ya da tutuklayacak yerde onlara yardım ediyorlar. Kalabalık boşaldığında korkarım daha kötü şeyler olacak. İşte bunun için harekete geçip otobüsleri getirttim. Eliyle ışıkları sönük altı arabayı işaret etti. Çıkanlar otobüslere binip kavgasız gürültüsüz evlerine gidebilecekler. Haciz Z'nin kas katı kesildiğini, dönüp komite üyelerinden birinin kulağına fısıldadığını gördü. Hepsi başlarını sallayarak onu onayladılar. Birden Z yine emniyet müdürüne, ''Barışseverler özgür birer yurttaş olarak geldiler, özgür bir yurttaş olarak evlerine dönecekler. Otobüsle kaçırılmayı hiçbiri istemiyor.'' Haciz, müdürün hazırladığı oyunu hemen anladı. Otobüse doldurulan insanlar kendilerini korumaktan aciz bu kalabalık karşı göstericilerin eline düşeceklerdi. Aynı şey bir kere daha olmuştu. Haciz hatırlıyordu. Müdürün iyi niyetli olup tuzak kurmadığı düşünülse bile sonuç değişmezdi. Z'nin yanıtı Haciz'i rahatlattı. Dar kapı bir emniyet sübabı gibiydi. Barışseverlerin ağır ağır küçük topluluklar halinde çıkmalarını ancak olanak veriyordu. Sonra bu küçük topluluklar evlerinin yolunu tutuyordu. Ama polis kordonu açık bir art niyetle bu emniyet sübabının elden geldiğince az sayıda ve dağınık adam çıkarmasına çalışıyordu. Z ve ardındakiler karşı sırada bulundukları kaldırımın az ilerisinde kalan Kozmopolit Oteli'ne yöneldiler. Ermu Sokağı'nın dibinde ışıklar içinde yanan Ayasofya Kilisesi bir kral düğününün şekerliğini andırıyordu. Avukatlardan biri Zeyn'in koluna yapışmıştı. Hacı'sı solunda biraz gerisinde yürüyordu. Siyah kazaklı, ürkütücü üç gencin yaklaştığını fark etti. Zey de onları gördü. Kolunu avukatın elinden kurtarıp sırtı otele dönük görünmeyen birine bağırdı. ''İşte bana vuranlar. Neden tutuklamıyorsunuz onları? Polisin işi ne?'' Tam o anda kavşağın karşı köşesinden küçük bir kamyonet yıldırım gibi fırladı. Aracın ardında diz çöküp bekleyen bir adam elindeki demir çubuğu Zey'nin başına indirdi. Zey sallandı, yere yuvarlandı, kamyonetin tekerlekleri üzerinden geçip ezdi onu. Yarım metre kadar sürükledi. Yolun ortasında kandan bir gölcük oluştu. ''Rezalet, yakalayın, numarasını alın. Zeyimizi öldürdüler, korkunç bir şey, katillere ölüm.'' 23. Kervansaray'ın tam karşısındaki çırak olarak çalıştığı konfeksiyon atölyesinden geliyordu. Pantolonunun paçalarından iplikler sarkıyordu. Kent dışında Phoenix yakınındaki evine dönmek için Büyük İskender Caddesi'ndeki duraktan otobüse binecekti. Bir takım siyasi manevralar çevirdiği halde ancak 8 ayın sonunda bir ev bulabilmişti. Sağcı değildi, kendini sağcı diye tanıtmıştı. Kent dışında havaalanına giden çocuk mezbahası yolun iki yanında yükselen yeni işçi sitesinin listesinde başa geçmenin başka yolu yoktu. Halk için yapılan bu evler temiz, tek düze ve bir sıra ağaçla çevriliydi. Kimse komşusunu kıskanmazdı. Ertesi gün müşteriye teslim edeceği pantolonun paçasını da dikmiş, evine dönüyordu. Bir polis memuru efendice yolunu değiştirmesini istedi. ''İyi ama otobüsüme bineceğim. Eda'nın gösterisi var. Daha öteden binin otobüsünüze. Kimseyi geçirmemek üzere kesin emir aldım.'' Terzi, polisin dediğini yaptı. Milliyetçiydi. Üstelik bu mahalleyi Acun'un içi gibi bilirdi. Otobüs durağına varmak için sapacağı başka bir yol daha vardı nasılsa. Solomu sokağına daldı, oradan daracık Spandonis sokağına saptı. Yolun öbür ucunda kasasının içinde bir adamın oturduğu küçük bir kamyonet gördü. 5-6 kişi kamyonetin önünü perdelemişti. Yolun kıyısında bir jandarma teminiyle iki er duruyordu. Onlara dikkat etmeden yürüyordu, bir ses duydu birden. ''Hadi sene ne duruyorsun, geliyorlar.'' Döndü, seslenen jandarma temini olmalıydı. En yakınında o duruyordu. Şoför yerinde oturanın doğrulup gaza bastığını gördü. Motor kükredi. Arabanın önünü perdeleyenler bir bale gösterisi yaparcasına açıldılar. Kamyonet büyük bir hızla kavşağa doğru atıldı. Bu işi başarmak için insanın akrobesi ustası olması gerekiyordu. Sanki bir gürültü, boğuk bir ses ve ardından haykırışlar duyuldu. ''Rezalet, durdurun.'' Dehşete düşen az teğmenin başını elleri arasına alıp yanındakine ''Ne oldu, böyle bir şey yapacaklarını bilseydim.'' dediğini duydu. Öbürü arkadaşını alay aldı. ''Utanmıyor musun? Ayıp, senin gibi bir subaya yakışmaz.''